Ayrım 18, sayfa 149. Benim deneyimime göre bu tür eğitim alan erkek çocuklar her zaman kızlara benzerler. Organların belki de bezelerin büyümesi kısmen çevre tarafından yönlendirilir ve çevreye uyum sağlarlar. Bu nedenle eğer kadınlığa doğru erken bir eğilimi aynı eğilimdeki kişisel bir amaç izlerse, beğenilen bir kız olma isteği yalnızca zihni değil, yürüyüşü hatta bedeni bile etkileyecektir. Bu vaka bir sapığın zihinsel olarak kendisini sekse karşı olan anormal tutumuna nasıl alıştırdığını çok açık bir biçimde ortaya koyar. Doğuştan var olan ya da kalıtımsal bir yapıyı varsaymaya gerek yoktur. Bu hastanın hem zihinsel hem de fiziksel tüm normal cinsel faaliyeti, mastürbasyon ve eşcinsellik lehine dışlaması, onu kendisine karşı sapkınlık yaparken suçüstü yakalamamız dışında kalıtımsal bir öğenin varlığından kuşkulandırabilir. Değişik yerlerin eşcinsel çevrelerinde değişik gelenekler vardır. Bu çocuk zevkini eşcinsel arkadaşlarının alışılmış uygulamasına uydurmak zorunda kalmıştı. Onun kentindekilerin hemen hemen hepsi fellatio yapıyordu. Dipnot, fellatio erkeğe uygulanan oral seks. O önce buna direndi ama bir gece ağzında garip bir tatla uyandı. Yatağının yanındaki masanın üzerinde içi kısmen sidikle dolu bir bardak buldu. Onun oraya nasıl geldiğinden emin değildi. Herhalde bu olay o uykudayken olmuştu ama ne olduğu hakkında hiçbir kuşku yoktu. O zamandan sonra o da arkadaşlarına katıldı. Direnmesinin üstesinden gelmişti. Bana geldiği zaman başka bir erkek çocukla birlikteydi. Bu çocuk ailenin ikinci çocuğuydu. Önemsenmemişti ve annesi çok baskındı. Bu çocuğun çabalaması kişisel çekiciliğiyle erkekleri alt etmekti ve zayıf babasıyla olan ilişkisinde sonunda bunda başarılı olmuştu. Cinsel ifade yaşına ulaştığı zaman şoka uğramıştı. Onun kadın kavramı onu önemsemeyen baskın anne deneyimi üzerine kurulmuştu. Bu nedenle eşcinselliğe saptı. O zaman hastamın umutsuz durumunu bir düşünün. Kadınsı yollarla, bir kızın alımlılığıyla fethetmek istediği arkadaşı erkeklerin fatihi olmak istiyordu. Hastamın bu ilişkide kendisi her ne düşünüyor ya da hissediyorsa arkadaşının kendisini bir erkek büyüleyicisini fetheden kişi olarak gördüğünü anlamasına yardımcı olmuştum. Hastam bundan ötürü kendisininkinin gerçek bir fetih olmadığından kuşkulandı ve buna göre eşcinselliği kontrol altına alındı. Bu yolla ilişkiyi sona erdirebilmiştim çünkü böylesine boşuna bir rekabete girmenin aptallık olduğunu görmüştü. Bu onun anormalliğinin başkalarına karşı ilgi yokluğundan geldiğini ve şımartılmış bir çocuk olarak onun yetersizlik duygusunun her şeyi kişisel bir zafer yönünden ölçmeye yol açtığını anlamasını da kolaylaştırmıştı. Sonra beni birkaç ay için bıraktı ve yeniden beni görmeye geldiği zaman bir kızla cinsel ilişkisi olmuştu. Ama kıza karşı mazoşist bir rol oynamaya çalışmıştı. Onunla annesi ve yeğeniyle hissettiği aynı aşağılık konumu yaşamak istediği belliydi. Bu mazoşist tutum, onun üstünlük amacı, kızdan kendisine yapmasını istediği şeyi yapma zorunluluğunda görülebiliyordu. Cinsel ilişkiyi tamamlamadan eylemi bir noktada bitirmek istemişti. Böylelikle normal olan yine dışta bırakılmıştı. Bir eşcinseli değiştirmenin en büyük güçlüğü yalnızca onun toplumsal uyum yokluğundan değil, değişmez bir biçimde ilk çocukluk döneminde başlaması gereken doğru olmayan eğitimde yatar. Öteki cinse karşı tutum neredeyse başlangıçtan itibaren yanlış bir yöne saptırılmıştır. Kişi bu gerçeği anlamak amacıyla bir vakanın sergilediği zeka türüne, davranış biçimine ve beklentilere dikkat etmelidir. Sokakta yürüyen ya da toplumun arasına karışan normal insanla aynı durumlar içindeki bir eşcinseli kıyaslayınız. Normal olanlar esas olan karşı cinsle ilgilidirler. Eşcinsellerse yalnızca kendi cinsiyetinden olanlarla. Bu sonuncular normal cinsellikten yalnızca davranışta değil, rüyalarında bile kaçınırlar. Az önce anlattığım hasta rüyasında sık sık bir dağa tırmandığını ve oradan yılan kavi bir yoldan indiğini görüyordu. Rüya onun yaşama karşı cesareti kırılmış ve dolambaçlı yaklaşımını ifade eder. Her adımda başını ve omuzlarını bükerek sanki bir yılanmış gibi yol almıştır. Son olarak tek çocuğun gelişmesinde bildiğim en yıkıcı vakaları anlatacağım. Bir kadın benden ona ve kocasına son derece despotça davranan tek oğulları konusunda yardım etmemi istedi. Çocuk o sırada 16 yaşındaydı. Okulda çok iyi bir öğrenciydi ama kavgacıydı ve davranışları aşağılayıcıydı. Annesinden daha sert olan babasına karşı özellikle kaba davranıyordu. Her iki ebeveyni de sürekli olarak ters davrandı. Eğer istediğini elde etmezse açıkça zarar verici oluyordu. Bazen babasıyla itişip kakışıyor, ona tükürüyor ve kötü bir dil kullanıyordu. Böyle bir gelişme şımartılmış ve her şeyi beklemeye alıştırılmış tek çocuk için olasıdır. Hoşgörülü olmayı artık sürdüremeyecek bir zaman gelene dek istediğini elde eder. Bu gibi vakalarda hastayı eski ortamı içinde tedavi etmek güçtür. Çünkü ailenin uyumunu bozan pek çok anı yeniden yaşanır. Babasını öldürmekle suçlanan 18 yaşındaki bir erkek çocukla ilgili başka bir vaka getirilmişti. Ailenin tek çocuğuydu ve şımartılmıştı. Eğitimini bırakmıştı ve ebeveynlerinden zorla alabildiği tüm parayı kötü arkadaşlarla savuruyordu. Bir gün babası ona para vermeyi reddedince çocuk babasının başına çekiçle vurarak onu öldürdü. Onu savunan avukattan başka hiç kimse onun birkaç ay önce başka bir kişiyi de öldürdüğünü bilmiyordu. İkinci kez de yakalanmaktan kurtulacağından kesinlikle emin olduğu belliydi. Suç işlemekle ilgili bir gelişme gösteren başka bir vakada tek çocuk çok iyi eğitim görmüş bir kadın tarafından büyütülmüştü ve kadın onun bir dahi olmasını istiyordu. Kadının ölümünden sonra deneyimli başka bir kadın onun despotluk eğilimlerini fark edene kadar bakımını aynı şekilde sürdürdü. Kadın bunun cinsel bastırmadan ötürü olduğuna inanıyordu ve ona analiz uyguladı. Ama çocuğun despotça tutumu değişmedi ve o zaman kadın ondan kurtulmak istedi. Ne var ki çocuk bir gece kadını soymak niyetiyle onun evine girdi ve kadını boğazladı. Aile içindeki bazı durumlar için tipik olarak tanımladığım tüm özellikler başka koşullar tarafından değişikliğe uğrayabilir. Ama bu davranış biçimlerinin değişiklik gösterme olasılıklarıyla birlikte ana hatlarının oldukça doğru oldukları görülecektir. Başka olasılıklar arasında kızların bulunduğu bir ortamda büyüyen bir erkek çocuğun durumundan söz edilebilir. Eğer erkek çocuk onlardan yaşça büyükse, bir ağabeyin bir kız kardeşe yakın olmasına çok benzer bir şekilde gelişir. Yaş farkları, ebeveynlerin sevgisi ve yaşama hazırlanış. Bunların hepsi bireysel davranış biçimine yansımıştır. Bir kadın çoğunluğunun çevreye egemen olduğu yerde, tekil bir erkek çocuğun kadınlara karşı yöneltilmiş bir üstünlük amacının ve yaşam tarzının olması olasıdır. Bu çeşitli derecelerde meydana gelir. Kadınlara alçak gönüllülükle kendini adama ve onlara tapınma, eşcinselliğe eğilimli taklit edici bir tutum ya da kadınlara karşı despotça bir tutum. İnsanlar erkek çocukların aşırı kadınsı bir ortamda eğitilmesinden genellikle kaçınırlar. Bu çocukların iki aşırı uca doğru geliştikleri genel bir deneyim konusudur. Ya abartılmış bir kendini beğenmişlik ya da küstahlık. Aşil'in öyküsündeki pek çok noktadan eski çağlarda söz edilen son durumun iyi anlaşıldığını varsayabiliriz. Dipnot Aşil, parantez içinde Aşilius, Teselyalı kahraman, parantez içinde F.R. Fransızca Aşil, kahramanlıklarını anlatır. Vücuduna hiçbir silah işlemesin diye annesi onu topuğundan tutup Styx nehrine daldırmış. Bu yüzden de vücudunda silah işleyebilecek tek yer olarak topuğu kalmıştır. Aynı çelişkili olanakları erkek çocuklar arasında ya da tümüyle erkeksi bir ortamda büyüyen kızların vakasında görürüz. Bu gibi koşullarda bir kız doğal olarak aşırı sevgiyle şımartılmış olabilir. Ama erkek çocukların tutumlarını da benimseyebilir ve bir kız gibi görünmekten kaçınmak ister. Her ne olursa olsun olup biten kadınların ve erkeklerin çevrede nasıl değerlendirildiğine bağlıdır. Bu kanıyla ilgili olarak her zaman yaygın olan zihinsel bir tutum vardır ve bu büyük ölçüde erkek ya da kadın rolü üstlenmeyi isteyecek olan çocuğun zihinsel tutumuna bağlıdır. Örneğin kalıtımsal özelliklerle ilgili boş inanç ve cafcaflı eğitim yöntemlerine inanma gibi aile içinde yaygın olan başka yaşam görüşleri de çocuğun davranış şeklini etkileyebilir ya da onu güçlükler içine sokabilir. Herhangi abartılmış bir eğitim yönteminin çocuğa zararı dokunabilir. Çoğu zaman bu gerçeği öğretmenlerin, psikologların, doktorların ve yasaları uygulamakla görevli kişilerin polislerin, hukukçuların, subayların ve din adamlarının çocuklarında bulabiliriz. Bu gibi eğitim abartmaları çoğunlukla sorunlu çocukların, genç suçluların ve nevrotiklerin özgeçmişinde ortaya çıkar. Her iki faktörün etkisi kalıtımsal boş inanç ve tutucu bir eğitim şekli aşağıdaki vakada görülür. 5. Kızına yanlışını itiraf eden anne. Her ikisi de gözyaşları ve umutsuzluk içinde bir kadın 9 yaşındaki kızıyla birlikte beni görmeye geldi. Anne bana, kızın taşrada oturan manevi ebeveynlerinin bakım altında yıllarca yaşadıktan sonra kısa bir zaman önce onunla kalmaya geldiğini söyledi. Kızı ilkokulun 3. sınıfını orada tamamlamış ve kent okulunda 4. sınıfa başlamıştı. Ama dersleri o kadar kötüleşmişti ki öğretmen onu yeniden 3. sınıfa geri göndermişti. Bundan kısa bir süre sonra kızın çalışması daha da kötü bir duruma gelmiş ve 2. sınıfa konulmuştu. Anne bu duruma çok üzülmüştü ve kafasını kızının eksikliğinin babadan kalıtım yoluyla geçtiği fikrine takmıştı. İlk bakışta annenin çocuğu abartılı bir şekilde eğitmeye ısrarcı davrandığı benim için belliydi. Bu durum bu vakada özellikle üzücüydü. Çünkü kız sevecen bir ortamda yetiştirilmişti ve annesinden daha çok yakınlık bekliyordu. Ama o çocuğunun başarısız olması kaygısı içinde aşırı sertti ve bu çocuğa en kötü düş kırıklığını yaşattı. Kız evde ve okulda ilerlemesini etkin bir biçimde engelleyen büyük bir duygusal gerilime girdi. Özendirme, azarlama, eleştiri ve poposunu tokatlama kızın yalnızca duygusunu şiddetlendirdi ve bunun sonucu her iki taraf için mutsuzluk oldu. İzlenimimi pekiştirmek için manevi ebeveynlerle ilgili olarak kızla yalnız konuştum. Bana onlarla yaşamanın ne kadar mutluluk verici olduğunu söyledi. Sonra gözyaşları içinde başlangıçta annesiyle olmaktan duyduğu sevinci anlattı. Annenin yaptığı yanlışları onun anlamasını sağlamam gerekiyordu. Kızın bu kadar zor bir eğitime katlanması beklenemezdi. Kendimi onun yerine koyunca zekice bir tepki olarak onun davranışını tam olarak anlayabiliyordum. Yani bir tür suçlama ve öç alma. Toplum duygusunun daha az olduğu bu gibi bir durumda bir çocuğun suça yönelmesi, nevrotik olması hatta intihar girişiminde bulunması tümüyle olasıdır. Ama bu vakada eğer anne gerçeğe ikna edilir ve yeterince kesin bir tutum değişikliğiyle çocuğu etkilerse, kızın iyileşmesinin güç olmayacağından eminim. Bu nedenle anneyi ele aldım ve ona kalıtım inancının baş belasından başka bir şey olmadığını, sonra da kızının onunla yaşamak için geldiği zaman mantıksızca olmadan neyi beklediğini, böylesine disiplinli tutumdan ve ondan bekleneni hiçbir şekilde gerçekleştiremeyecek bir noktaya gelecek derecede nasıl bir düş kırıklığına uğramış ve sarsılmış olması gerektiğini anlatarak onun anlamasını sağladım. Annesinden çocuğa yanıldığını ve yöntemini değiştirmek istediğini itiraf etmesini istedim. Ona bunu yapabileceğine aslında inanmadığımı ama bu koşullarda benim yapacağımın bu olduğunu söyledim. Anne kararlı bir biçimde yanıtladı. Yapacağım. Benim önümde ve yardımımla anne yanlışını çocuğa anlattı. Öpüştüler, birbirlerine sarıldılar ve birlikte ağladılar. 2 hafta sonra her ikisi de neşe içinde gülerek ve çok tatmin olmuş bir durumda bana geldiler. Anne bana 3. sınıf öğretmeninden bir mesaj getirdi. Bir mucize olmuş olmalı. Kız sınıfın en iyi öğrencisi. 8. Bölüm İlk Anımsamalar. İlk anımsamaların değeri onların bireysel psikolojinin en önemli buluşlarından birisi olmasıdır. Çünkü onlar neyin en eski zamandan bu yana anımsandığının seçimindeki bilinç dışı amacı göstermiştir. Oysa ana oldukça bilinçlidir ya da soru sorulduğunda kolayca akla gelir. Doğru anlaşıldığı takdirde bu bilinçli anılar tedavi sırasında bilinç dışından neredeyse birdenbire salıverilen anıların derin olması kadar bize derinliklerin anlık görüntülerini verir. Doğal olarak tüm ilk anımsamaların gerçeklerin doğru kayıtları olduğuna inanmıyoruz. Bunların birçoğu hayal edilmiştir ve pek çoğu belki de daha sonraki bir zamanda değiştirilmiş ya da çarpıtılmıştır. Ama bu onların önemini yine de azaltmaz. Neyin değiştirilmiş ya da hayal edilmiş olduğu da hastanın amacından ortaya çıkar. Fantezinin yaptığı ile belleğin yaptığı arasında bir fark olmasına karşın başka faktörlerle ilgili bilgilerimizle onlar arasında ilişki kurarak Her ikisinden de güvenle yararlanabiliriz. Böyle olmakla birlikte onların değeri ve anlamı onları yaşam tarzının bütünüyle bağdaştırmadıkça ve bireyin bir üstünlük amacına doğru çabalamasındaki birleştirmeleri anlaşılmadıkça doğru olarak tahmin edilemez. 4 ya da 5 yaşına ilişkin anımsamalarda esas olarak bireyin prototipinin parçalarıyla ya da yaşam planının kendi özel biçiminin oluşturulmuş olmasıyla ilgili yararlı ipuçları buluruz. Burada erken ortamdaki eksikliklerin ya da organik güçlüklerin üstesinden gelinmesi için en kesin öz eğitim göstergelerini de bir araya getirebiliriz. Birçok vakada cesaret derecesi ve toplumsal duygu işaretleri de bellidir. Tedaviye gelen şımartılmış çocuk sayısının fazlalığı ilk anımsamalarda anne imajının nadiren bulunmadığını gösterir. Gerçekten de eğer şımartılmış bir çocuğun yaşam tarzını sezinlersem, değişmez bir biçimde hastanın annesiyle ilgili bir şeyi anımsayacağını tahmin edebilirim. O, bu anımsamanın anlamını hiçbir zaman anlamayacaktır. Örneğin o benim sorumu şöyle yanıtlayabilir. Bir odada oturmuş bir oyuncakla oynuyordum ve annem bana yakın oturuyordu. Bu anımsamaya sanki o kendi başına bir şeymiş gözüyle bakar ve bunun ruhsal yaşamının tüm yapısındaki bağdaşımını hiçbir zaman düşünmez. Ve ne yazıktır ki birçok psikolog da aynı şeyi yapar. Bunun anlamını tahmin etmek için bu ilk algılama şeklini onun şimdiki tutumunda bulabileceğimiz birinin ötekisini açıkça nasıl yansıttığını anlamamıza dek her şeyle bağdaştırmamız gerekir. Bu örnekte işi hastanın tek başınayken kaygı duyup duymadığını anlamakla başlamalıyız. Bana şöyle söyleyen hastanın durumunda olduğu gibi anne ile bağlı olma ilgisi hayali olan anımsamalar türünde bile belirebilir. Bana inanmayacaksınız ama annem beni kollarına aldığında dünyaya gelişimi anımsayabiliyorum. Ayrım 18'de geçen yabancı sözcüklerin yazılışları. Aşilius, A-K-H-I-L-L-E-U-S. Aşil, A-C-H-I-L-L-E. Styx, S-T-Y-X.